Evet kardeşler, burada olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Geçen hafta 9 kişiydik burada tapınırken. Ama o yüzden Rabbim varlığı hep aramızdaydı. Her zaman bizimleydi ama her birinizin sesini özledik. Gelemeyenlerin, özellikle David ve Anna, yani çok çok özledik. Uzun bir zaman burada yoktunuz. Yani çok mutluyum. Burada hep beraber Rabbin huzurundayız. Dediğimiz gibi hani biz her şekilde tapınıyoruz. Burada kendi aramızdamız bunu görmeyi çok seviliyor. Yani biz geçen hafta azdık. Ne kadar özledik kardeşlerimizi, diğer kardeşlerimizi. Tanrımız da o şekilde bizi bir arada görmekten çok mutluluk duyuyor ve çok seviniyor. Ve ben özellikle şunun için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir önceki vaazda demiştim ki korkuyorum yanlış bir şey söylemekten, hata yapmaktan, eksiklerim olmasından ve beni düzeltmenizi istiyorum demiştim. Ve gerçekten de Hayati olsun, Mark olsun, İrge olsun beni düzelttiler, Yonca olsun. Yani şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur, şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur. Yani ne kadar teşvik aldım. Yani evet, hep çok övgü sözleri aldım. Çok teşekkür ediyorum ama eksiklerimi tamamlamak açısından kardeşlerimin desteği, bir aile olduğumuzu tekrar tekrar hatırlattı bana. Yani bu yüzden çok mutluyum ve artık daha rahat vaaz verebiliyorum. Acemi vaazcı olarak o büyük destek alıyorum gerçekten. Çünkü yani her hazırlandığımda o kadar çok etkileniyorum ki Rabbin sözünden. Dolu dolu, yani Rab ne kadar harika şeyler söylemiş sözünde. Bugün de Daniel peygamberin kitabının 9. bölümünü işleyeceğiz. Ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Hemen notlarım karışmadıysa. Yani biliyoruz ki şöyle başlamak istiyorum. Daniel peygamberin özel bir görevi vardı. Nasıl bir görevdi? Yani daha önce İsrail halkı Tanrı'nın sözünü dinlemediği için İsrail topraklarından sürgüne gönderilmek zorundaydı. Tanrı böyle istemişti. Ve Yeremye peygamber sürekli onları uyarmıştı. Sürekli Tanrı'ya dönmeleri gerektiğini. Ama İsrail halkı bunu istemediği için, kabul etmediği için sürgüne gitmek zorunda kaldılar. Ama Yeremya bunları söylerken o kadar çok acı çekti ki İsrail halkının arasında, İsrail'in Tanrısına ait halkın arasında Tanrı'nın sözlerini paylaşırken çok sıkıntı çekti. Hapse atıldı, zindanlara atıldı, zulüm görüldü, dayak yedi. Yani bir peygamber olarak dediler ki sen yalancı bir peygambersin. Senin söylediklerin doğru değil. Ama gün geldi, yalancı peygamberlerin kim olduğu ortaya çıktı. Yeremya doğru bir peygamberlik yapmıştı ve onun söyledikleri ortaya çıktı. Ve 9. bölüm bununla alakalı. Ve bu yüzden okuyabilir miyiz? 9. bölüm 1-2 sanırım ben okuyorum, sizde yok. Yerde, tamam. Notlarıma göre. Şimdi Daniel peygamber ayet ekranda da çıkacak. 9. bölümde şöyle başlıyor. Metli Ahasveroş oğlu Darius Kildan kralı oldu. Krallığının 1. yılında ben Daniel, Rabbim peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının 70 olduğunu kutsal yazılardan anladım. Yani burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi Daniel küçük yaşta saraya gitti, Babil'e gitti, sürgüne gitti ve Tanrı'nın sözüne çok değer veriyordu. Her zaman elinde, yani çocukken yanında bir kutsal sözleri götürdüğünden emin değilim ama yetkisi arttıkça kendi yetkisini Tanrı sözlerini araştırmakla ve ona çok değer vermekle geçirdi. Ve böylelikle Yeremya hakkında birisinden duydu belki ilerleyen yaşlarında ve bu kişinin peygamberliklerinin doğru çıktığını görünce bu kitabı edinmeye başladı. Ve bu kitabı eline geçtikten sonra ne yaptı? Her gün Yeremya kitabını okudu. Diğer kutsal sözleri de elinde varsa hepsini okumaya başladı. Ve bir gün okurken bu sürgün yıllarının zamanına dair bir bölüm okudu. Ve bunu okurken çok heyecanlandı. Bu hangi ayet? Yeremya 25, 4, 14'ü okuyabilirsek daha net algılayabileceğiz. Mikrofon verebilir miyiz?
Rab peygamber kullarını defalarca size gönderdi. Ama dinlemediniz, kulak asmadınız. Sizi uyardılar. Şimdi herkes kötü yolundan, kötü işlerinden dönsün ki Rabbin sonsuza dek size ve atalarınıza verdiği toprakta yaşayasınız dediler. Kulluk etmek, tapınmak için başka ilahların ardınca gitmeyin. Ellerinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirmeyin ki ben de size zarar vermeyeyim. Ama beni dinlemediniz diyor Rab. Sonuç olarak elinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirip kendinizi zarara soktunuz. Bunun için her şeye egemen Rab diyor ki, madem sözlerimi dinlemediniz, ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil kralı Nebukadnezar'ın çağırtacağım diyor Rab. Onları bu ülkeye de buraya yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getirteceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim. Ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim. Sevinç ve neşe sesini, gelin güvey sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bütün uluslar Babil kralına 70 yıl kadar kulluk edecekler. Ama 70 yıl dolunca diyor Rab, suçları yüzünden Babil kralı ile ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, sonsuz bir viranelik haline getireceğim. O ülke için söylediklerimin hepsini Yeremya'nın uluslara ettiği bu kitapta yazılı bütün peygamberlik sözlerini ülkenin başına getireceğim. Pek çok ulus, büyük krallıklar onları köle edinecek, yaptıklarına ve ellerinden çıkan işe göre karşılık vereceğim onlara.
Yeremya peygamberlik ediyor ve gelecek hakkında peygamberlik ediyor. Ve diyor ki net bir şekilde şu tarihten sonra, sürgüne gittikten sonra geri döneceksiniz. Sadece bu ayet yok, Yeremya'nın bir ayeti daha var. 29, 10, 11. David abi mikrofon onlarda kalsın. Bugün çok çalışacaklar. Yeremya 29, 10, 11.
Rab diyor ki, Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya size geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm tatırları biliyorum diyor. Rab kötü tatırlar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tatırları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de size işiteceğim
diyor. İşiteceğim, amin. Evet. Yani kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Rab her zaman yargıyı verince umudu da veriyor. Çıkış kapısını da gösteriyor. Ve bu çok önemli çünkü Daniel bu bölümleri okudu ve okurken yani bir şeyler yapması gerektiğini hissetti. Ne yaptı? Onu okumak istiyorum. Daniel 9. bölüm 3. ayet. Bunun üzerine yüzümü Rab Tanrı'ya çevirdim. Duayla, yakarışla, oruçla ona yalvardım. Çul kuşanıp külde oturdum. Rab Tanrıma dua edip günahlarımızı itiraf ettim. Şöyle dedim diyor. Yani Daniel biliyoruz ki her zaman dua ediyordu. Hiç her gün günde yani 3 defa diz çökerek dua ediyordu. Yeruşalim'e bakarak dua ediyordu. Ama bugün farklı bir dua şeklini görüyoruz. Yani Yeremye ne yapıyor? Tanrı'nın sözünü okuyor. Tanrı'nın sözünü anladıktan sonra ona göre hareket etmeye başlıyor. Yani Yeremya'nın o sözlerini okuyunca 70 yıl dolacak sözünü okuyunca şöyle yapmadı. Ah tamam hesapladım az kaldı 70 yıla çok az var. Rab bizi geri gönderecek deyip kendi hayatına bakmadı. Rabbin sözünü okurken kendisine yapılması gereken yani kendi görevinin ne olduğunun farkına vardı. Yani şunu demek istiyorum. Daniel o 70 yılını hesapladıktan sonra, öğrendikten sonra ne yaptığı çok önemli. Yani Daniel sadece oturup 70 yıl bunun üzerine hesaplar, kitaplar yapmak yerine kendi yapması gerekene odaklanıyor. Bu da ne? Dua etmek, tövbe etmek. Yani çünkü Yeremya 29:12'de diyor ya, o zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben de sizi işiteceğim. Daniel bunun farkına vardı. Yani onca ayet arasında 70 yıla odaklanmak üzerine dedi ki o zaman bana geleceksiniz, bana yakaracaksınız ve ben de sizi işiteceğim. O an fark etti kendi görevinin ne olduğunu ve buna göre hareket etti. Yani bu arada Daniel biz de önümüzdeki salıdan itibaren dua etmeye başlayacağız her salı. Rabbin önüne geleceğiz. Bize Daniel çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Daniel ne yapıyor? Tanrı'nın sözünü okuyor. Ve Tanrı'nın sözü üzerinde derin derin düşünmeye başlıyor. Düşündükten sonra yazılanları uygulama olarak ne yapmam gerekiyor diye yerine getiriyor. Yani bu bizim için çok güzel bir örnek. Tanrı'nın sözünü okurken onun sesini işitmek ve onun isteğinin ne olduğunu keşfettikten sonra düşünüp sonra harekete geçmek gibi. Evet, geçen hafta çok güzel tanıtımını yaptı onun. Teşekkür ediyoruz. Yani o sadece bir kitabın metodu değil. Bütün imanlıların, bütün Hristiyanların yapması gereken ortak bir metot. Tanrı'nın sözünü okumak, üzerinde derin düşünmek ve sonra bunu uygulamak. Yani biraz önceki ilahide söylediğimiz gibi senin isteğin olsun hayatımda. Bunu nasıl öğrenebiliriz? Tanrı'nın sözünü okuyarak ve onun sözünü algılayabilerek. Ancak bu şekilde olur. Yani sınırda dolaşmak isteyenler var. Ama Rab diyor ki merkeze doğru gel. Şimdi nasıl merkeze geleceğiz? Çünkü biz sınırda bekliyoruz. Diyoruz ki Tanrı beni acaba cezalandırabilir mi? Korkuyorum falan. Ama Tanrı merkeze çağırıyor. Merkeze doğru gittiğimizde Tanrı'nın ne kadar sevgi dolu olduğunu anlıyoruz. Merkeze gidebilmek için Tanrı'yı daha yakından tanımamız gerekiyor. Ve bu da ancak onun sözünü daha derinden derinden okuyabilmekle oluyor. Bu yüzden hani Daniel'in bu yaklaşımı beni çok etkiledi ve hani bunun üzerinde odaklanmamız gerektiğini ve düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve sonrasında en güzel yaptığı şeylerden biri de bugün çok güzel ilahiler söyledi. Diz çökmek, Tanrı'nın önüne gelip eğilmek, kendini alçaltmak, yüceler yücesinin önünde olduğunu bilerek Tanrı'ya dua ediyor. Yani dua kelimesini bazen sevmiyorum çünkü kalıplaşmış bir şey gibi gösteriyor. Bizim için dua Tanrı'yla konuşmaktır, sohbet etmektir, karşılıklı münazara etmek veya tartışmak veya hani diyalog halinde olmaktır. Ama dua kelimesini şu bağlamdan seviyorum. Özel bir saygı içeren bir kelime. Yani ayak ayak üstüne atarak veya işte ben Tanrı'nın önüne geldim gibisinden değil. Yani huzura gelip burada Tanrı'dan yüceler yücesinin önünde olduğunu belli eden bir yaklaşımı var. Ve bu yüzden çok hoşnut oluyorum. Çünkü mesela okuduk mu bir dakika? Yok canım. Bu şeyi okuyabilir miyiz? Daniel'in nasıl dua ettiğini oraya okuyabilir miyiz? Ben buraya kaydetmedim herhalde.
Ya Rab,
Evet. O tövbe zamanı.
Ya Rab, kendisini sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığı anlaşmaya bağlı kalan yüce ve görkemli Tanrı. Buyruklarından, ilkelerinden ayrılıp günah, suç işledik, kötülük yaptık, baş kaldırdık. Senin adına krallarımıza, önderlerimize, atalarımıza, ülkedeki bütün halka seslenen kulların peygamberleri dinlemedik. Sen adaletlisin ya Rab. Sadakatsizliğimiz yüzünden bizi uzak yakın ülkelere sürdün. Oralarda yaşayan biz Yahudiler, Yeruşalim halkı, İsrailler bugün utanç içindeyiz. Evet, ya Rab, bizler krallarımız, önderlerimiz, atalarımız sana karşı işlediğimiz günah yüzünden utanç içindeyiz. Sana karşı geldiğimiz halde sen acıyan, bağışlayan Tanrımız Rab'sin. Tanrımız Rabbin sözüne kulak vermedik. Kulları peygamberler aracılığıyla bize verdiği yasalara uymadık. Bütün İsrail halkı yasanı çiğnedi. Sırtını sana dönüp seni dinlemek istemedi. Bu yüzden Tanrı kulu Musa'nın yasasında yazılan lanet başımıza yağdı. İçilen ant yerine geldi. Çünkü sana karşı günah işledik. Üzerimize büyük yıkım getirerek bizim ve bizi yöneten önderlerimiz için söylediğin sözleri yerine getirdin. Yeruşalim'in başına gelen göğün altındaki başka hiçbir kentin başına gelmemiştir. Musa'nın yasasında yazıldığı gibi bütün bu yıkımlar başımıza geldi. Buna karşın ey Tanrımız Rab, suçumuzdan dönüp seni gerçeklerine yönelerek lütfuna dinlemedik. Rab üzerimize yıkım göndermekten caymadı. Çünkü Tanrımız Rab yaptığı her şeye de adildir. Biz de onun sözüne kulak vermedik. Ey Tanrımız Rab, sen halkını Mısır'dan güçlü elinle çıkardın ve bugün olduğu gibi ün kazandın. Biz de günah işledik, kötülük yaptık ya Rab. Doğru işlerin uyarınca kentin Yeruşalim'den, kutsal dağından öfkeni, kızgınlığını kaldırmanı dilerim. Günahlarımız ve atalarımızın suçları yüzünden Yeruşalim'de halkın da çevremizdeki tümüne alay konusu oldu. Şimdi ey Tanrımız, kulunun duasını, yakarışını işit. Adın uğruna ya Rab, yüzünü viran tapınağına çevir. Ey Tanrım, kulak ver ve işit. Gözlerini aç, senin olan viran kenti gör. Doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden ötürü dilekte bulunuyoruz. Ya Rab, dinle. Ya Rab, bağışla, işit ve davran. Ya Rab, ey Tanrım, adının hatırı için gecikme. Çünkü kent ve halk senindir. Amin.
Amin. O zaman demişti Yeremya, 70 yıl dolunca beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben de sizi işiteceğim. Daniel bunu yaptı. Yani o zamanın yaklaştığını görünce okuyup oturup yapması gerekeni, Tanrı'ya yakarmaya başladı. Ve özellikle Mısır'dan, İsrail halkının Mısır'dan çıktıktaki sonraki zamana değiniyor. Yani demek istiyor ki siz önceden köleydiniz. Yani kölelik ediyordunuz, Mısır'da firavunlara kölelik yapıyordunuz, eziyet çekiyordunuz, sıkıntı çekiyordunuz. Ama ben sizin tanrınız olarak geldim, sizi oradan aldım, Mısır'dan çıkardım ve halkım olarak kurmaya, oluşturmaya başladım. Şimdi böyle bir lütuf göstermişken Musa zaten o zamanlarda uyarmıştı. Siz Tanrı'ya aitsiniz ve Tanrı'nın halkı olarak diğer uluslardan farklı yaşamanız gerekiyor. Eğer yaşarsanız şu şu şu bereketler size gelecek. Ama yaşamazsanız şu şu lanetler size gelecek. Ve gerçekten de onlar yaşamadıkları için Musa'nın bahsettiği lanet oraya geldi. Onların başına geldi. Yani çok önemli. Çünkü İsrail halkı sadece sıradan bir halk değildi. Onlar Tanrı'ya ait halktı. O zaman Tanrı'nın istediği gibi yaşamak zorundaydılar. Yani bir lütuf olarak Tanrı onları kölelikten kurtarmıştı. Ve ne istiyordu? Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Sizinle beraber yaşamak istiyorum ama bu günahlarınızla yaşayamam. O yüzden bana itaat etmeyi ve isteğime uymayı öğrenmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi, yani bizdeki en çok şey her zaman söylüyoruz. Tanrı işitir, Tanrı görür, Tanrı hisseder. Yani bizimle diyalog halinde. Çünkü biraz önce duadan bahsetmiştik. Yani biz dua ediyoruz. Dua konuşmak demektir. Biz dua ediyorsak karşıdan da cevap gelecektir. Biz sürekli konuşuyorsak ama karşıdan cevap gelmiyorsa o zaman onun bir anlamı yok. Ve özellikle bugün tapınmada bunu çok iyi hissettik. Gerçekten Tanrı hepimizle birer birer konuştu, yani hissettirdi. Ağlayanlar oldu, yani duramayıp çıkanlar oldu arkada. Yani gerçekten Tanrı konuşuyor. Onun diğer putlar gibi değil yani. O sıradan bir Tanrı değil. O yüzden gerçek diri bir Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve Daniel de şunu yaptı. Tekrar değinmek istiyorum. Kutsal yazıları okudu, düşündü ve uyguladı Tanrı'nın isteğine göre. Yani böyle sıradan şeyler için dua etmek yerine Tanrı ne istiyor, ne için dua etmemi istiyor dedi, öğrendikten sonra bunun üzerine dua etmeye başladı. Ve bunun için dua etmeye başladıktan sonra ne oldu? Tanrı cevap verdi. Çok etkili bir şey. Çünkü Tanrı sadece Yeremya'ya cevap vermedi. Aynı şekilde Daniel'e de cevap verdi. Sadece Daniel'e değil, bugün bize bile cevap veriyor. Çünkü Tanrı aynıdır, hiçbir şekilde değişmez. Daniel 9. bölüm 21-23. ayeti okuyabilir miyiz? Tanrı nasıl cevap veriyor?
Daha dua ediyorken, önceden görümde gördüğüm adam, Cebrail, akşam sunusu saatinde hızlı uçarak yanıma geldi. Daniel, sana anlayış vermek için geldim, diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim, çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümünü anla.
Hı hı.
Görümü anla.
Ben daha konuşup dua ederken, günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip, Tanrım'ın kutsal dağı için Tanrım Rabb'e dilekte bulunurken, daha dua ediyorken yani diyor, daha duamı bitirmemiştim, söyleyeceklerimi bitirmemiştim, hala söylemek istiyordum ama Tanrı kendi isteğine göre dua eden kişiye direkt hemen cevap veriyor ve özellikle Cebrail aracılığıyla direkt Daniel'e cevap veriyor. Neden? Yani bu Cebrail kim? Meryem Ana'ya İsa Mesih'i müjdeleyen Cebrail. Aynı melek. Yani Tanrı'nın özel sözünü direkt ulaştıran melek. Yani Tanrı o kadar çok değer veriyor ki Daniel'e, ona diyor ki sen çok sevilen birisin. Yani yüreğim bunu okuyunca çok böyle tuhaf oluyor. Yani sen çok sevilen birisin ey Daniel. Yani tekrar şunu belirtmek istiyorum. Mesela burada Tanrı'nın cevap vermesini şuna benzetiyorum biraz. Yani diyelim ki hani çocuklarımız var ve geliyorlar önümüzde yaramazlık yapıyorlar falan ve gururlu yüreklerinden dolayı özür dilemek istemiyorlar. Bir anne baba da elinde bir dondurma çocuğuna diyor ki özür dile. Özür dilemezsen bu dondurmayı sana vermeyeceğim. çok yapmışsınızdır eminim ki. Yani ama bunu hani onları nefret ettiği ve onları sırf cezalandırmak için değil, sadece bir şeyler öğretmek için. Ve bunun sonunda öğrendikten sonra onlara hediye verebilecek bir ebeveyn gibi düşünüyorum Tanrı. Hani İsrail halkına yaklaştı ve dedi ki hatalarınızı anlayın ve dönün. O zaman hemen size işte isteğinizi yerinize getireceğim. Tekrar kendi topraklarınıza getireceğim diyor. Ve özellikle neden bunu yapıyor? Çünkü biz eskiden İsrail halkı ve biz köleydik. Dünyaya köleydik, duygularımıza köleydik. Yani birbirimize köleydik. Tanrı'nın özgürlüğünü hiçbir şekilde yaşamıyorduk. Şimdi diyor ki benim istediğimi yapın ki özgür olasınız. Şimdi biz kölelik düşüncesiyle Tanrı'nın huzuruna gelince aynı hayatı devam ediyoruz. Bu yüzden değişemiyoruz. Tanrı'nın isteğine göre hareket edemiyoruz. Ama Tanrı diyor ki benim isteğimi yap ve özgür ol. Seni kölelikten özgür kılmak için zaten bunları yapmamanı istiyorum. Ve bu çok önemli ve özellikle bunu yaptığımızda, yani mesela çok güzel bir ayet var İbranilerde. Anne babasız çocuklar genelde sokakta yaşıyorlar ve onlar terbiye nedir bilmiyorlar diye bir anlatım var. Ama biz ebeveynine sahip olan kişiler olarak terbiye edilmek zorundayız diyor. Yani çünkü ebeveynler çocuklarını terbiye etmek zorunda ve onların yaşamasını iyi bir hayat yaşamasını sağlamak istiyorlar. Ve biz de hani kimsesiz çocuklar değiliz. Biz Tanrı'ya ait çocuklar olduğumuz için terbiye edilmemiz gerekiyor ve Tanrı'nın sözünü, isteğini öğrenmemiz gerekiyor. Ve özellikle şunu da tekrar söylemek istiyorum. Yani Tanrı Daniel'e ey çok sevilen demişti. Bu ne demek oluyor? Ey sevdiğim insan, seni seviyorum demenin farklı bir versiyonu. Yüceler yücesi Tanrı Daniel'e diyor ki seni seviyorum. Peki Tanrı bize nasıl seslendiğini nasıl duymak istiyoruz? Nasıl seslendiğini istiyoruz? Seslenmesini istiyoruz. Yani Tanrı'nın bize bu tapınmayı yaptığımızda böyle kollarını açarak yaklaştığını hissediyorum. Bize olan sevgisini her zaman belli ediyor, her zaman gösteriyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Tanrı'nın sözüne odaklanıp kendi isteğimizi değil, onun isteğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve özellikle de şuna da değinmek gerekiyor. Şimdi Cebrail Daniel'e gözüküyor ve Daniel'e diyor ki tamam çok sevilen bir insansın falan ama sana anlayış vermek için geldim. Tanrı'ya bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Şimdi bunu kime söylüyor? Daniel'e söylüyor. Kutsal kitabı çok iyi bilen, araştırmış, okumuş, her gün Tanrı'nın sözüne değer veren birisine diyor ki Cebrail anlamıyorsun. Okudun ama hala anlamıyorsun. Bu yüzden anlamaya ihtiyacın var, yardıma ihtiyacın var. O yüzden ben geldim. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela 6. bölüme kadar krallar hep bir rüyalar görüyor, bir olaylar yaşıyor ve Daniel sahneye çıkıp onlara neler olduğunu anlatıyor. Bu kadar bilgili, bu kadar donanımlı birisi. Ama burada Tanrı'nın sözüne yaklaştığımızda Daniel bazı konularda anlayamıyor. Ve ne oluyor bu sefer? Bir melek sahneye çıkıyor ve Daniel'i anlatmaya başlıyor. Ama şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Daniel gibi birisi kutsal sözleri anlayamıyorsa, anlaması gerektiği gibi bizler için de biraz zor. O yüzden kutsal kitabı okurken çok böyle dikkat etmek, araştırmak ve yani derinden okumak gerekiyor. Çünkü yanlış anlamlar çıkarabiliriz. Birazcık Daniel gibi ama umudumuz var. Tanrı bize her zaman sözünü okutuyor. Yani bu yüzden aslında biz her pazarda Tanrı'nın sözünü çalışıyoruz. Doğru anlayabilmek, Tanrı'yı doğru tanıyabilmek, doğruca yaklaşabilmek. Bu yüzden Tanrı'nın sözü bizim temel noktamız ve bunun üzerinde kalmak bizim için en iyisi. Daniel 9:24-25'e geçebilir miyiz?
Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsala meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. Şunu bil ve anla, Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.
Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı meshetmek. Yani bunlar için 70 hafta saptandığını söylüyor. Bu 70 yazısının sadece bir tarih sıralamasından ziyade ne olacağını, bu 70 yılda önemli olan ne olacağını vurguluyor. Ve önemli olanın diyor meshedilmiş olan önderin gelişine dek. Burada yine aslında Mesih İsa'ya bir işaret olmuş olmaya başlıyor. Çünkü o önderin geleceğini ve neler yapacağını söylüyor. Bu notları aldım. Biraz onları detaylı işlemek istiyorum. Başkaldırıyı yani isyanı ortadan kaldırmak için. Yani Yeremya bunun Yeremya o sözleri söylerken işte Cebrail o sözlerin bu anlama geldiğini söylüyor. O sözler başkaldırıyı yani isyanı ortadan kaldırmak için gerçekleşeceğini söylüyor. Romalılar 5. bölüm 10. ayete bakarsak bunun gerçekleştiğini görebiliyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıksa barışmış olarak oğlun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Bu bir baş kaldırıyı sonlandırdığının ispatı. Eski antlaşma, yeni antlaşma eski antlaşmayı tamamlıyor. Ve günaha son vermek için diyor. Bunlar 70 yılın sonunda olacaklardan biri günaha son vermek için. İbraniler 9:27'yi okursak insanın bir kez ölmesi sonra da yargılanması kaçınılmaz olduğu gibi Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Yani çok detaylı bir şekilde bence Mesih'ten bahsediyor. Sonraki suçu bağışlatmak için diyor. Aynı şekilde Titus 2:14'te şunu görebiliriz. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte, gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Ve sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak için. Filipililer 1:10-11. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz. Ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Ve son iki tane, görüm ve peygamberliği mühürlemek. Biliyoruz ki meşhurdur. Matta 5:17'de İsa Mesih diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ve en kutsalı meshetmek için demişti. O da 2. Petrus 1. bölüm 17. ayet. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Yani Tanrı Yeremya'ya bir şey söyledi ve bu sefer Daniel'e bir şeyler söylemeye başladı ve o sır, o giz sanki açılmaya başladı. Daha da açılmaya başladı ve İsa Mesih'in hayatına baktığımızda o sırrın tam olarak açıklandığını görmüş oluyoruz. Çünkü Tanrı bir şeyler söyledi ve ona oranla hepsi İsa Mesih'te tamamlanmaya başladı. Evet, Daniel 9:26-27'yi okuyabilir miyiz?
Bu 62 hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanlı olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.
Yani çok açık ve net bunu belirtmek istiyorum. Tanrı'nın sözleri açık ve net oluyor. Yani bir şey söylediğinde onlar tek tek yerine gelmeye başlamış oluyor. Özellikle şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Burada gelecek kişinin herhangi birisi olacağından bahsetmiyor. Yani İsa'dan önce 500-600 yıllarında daha Mesih'in, gelecek olan Mesih'in öldürüleceğini çok net bir şekilde anlatıyor. Çünkü gelecek olan önder öldürülecek diyor. Ve yani buraya okuyunca biraz aklım karışıyor. Daniel'in neden anlamadığını çok iyi anlıyorum. Çünkü çok zor şeyler. Ama araştırma yaparak biraz da ben de yardım alarak, kesinlikle kendi emeğim değil. Aldığım yardımların sonrasında şöyle bir şey ortaya çıktığını gördüm. Yani ve söylüyor ki bu önder, gelecek olan bu önder kendisine iman edenlerle bir haftalık bir antlaşma yapacak. Şimdi bu sayılar tamamen simgesel olduğu çok belli. Çünkü haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. Ve ne demişti burada? bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak haftanın yarısı geçince. Yani haftanın yarısı ne demek? 3,5 demek. Ve bu 3,5 haftanın ikiye bölünmüş olduğunu gösteriyor. Ve 3,5 özellikle vahiy bölümünde çok anlatılan bir simgesel bir rakam. Peki bu ne demek? Haftanın yarısı ne demek? Yani bence düşündüğüm ve anladığım kadarıyla haftanın ikiye bölünmesi Mesih İsa'nın ilk gelişiyle sonraki gelişini simgeleyen bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yani bu aradaki geçen zaman içinde hafta 7 gündür 3,5'u ilk gelişinde başlaması ve kalan 3,5 ikinci gelişini belirtmektedir. Yani bu konuya gerçekten çok fazla değinmek istemiyorum çünkü Daniel gibi 70 güne odaklanmak istemiyorum. Tanrı'nın bizden ne yapmak istediği şeye göre odaklanmak istiyorum. Ama yine de belli bir sıra çıkıyor karşımızda bu Daniel'in sözlerine dair 9. bölüme göre. Yani Daniel'in peygamberliğine göre olacaklar listesi şöyle. Yani 25. ayette özellikle belirtmişti. 62 hafta sonra Cebrail'in söylediğine göre İsrail halkı artık yavaş yavaş Yeruşalim topraklarına dönmeye, Kudüs topraklarına dönmeye başlayacaktı. Ve 70 hafta gelince mesedilen öldürülecekti. Ve öldürüldükten sonra isyan ortadan kalkacak, günah son verilecek, suçlar bağışlanacak, sonsuza dek kalıcı doğruluk sağlanacak, görüm ve peygamberlik mühürlenecek ve en kutsal olan meshedilecek. Yani burada o önder öldürüldükten sonra meshedileceğini, yani dirilişine bir nevi kanıt olarak anlatabiliyoruz. Yani özellikle hani bu 3,5 için kurbanı ve sunuyu da kaldırılacağını söylüyor. Yani bu yüzden Hristiyan dünyası kurban sunmaz veya hani kurban kesmez. Çünkü bunların hepsinin kaldırıldığını düşünüyoruz. Çünkü Mesih tekrar gelene kadar o bizim kurbanımız olduğu için bu tarz şeylere artık ihtiyacımız yok. Ve özellikle şunu da biraz değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biraz tarih, Daniel tarih koktuğu için bir tarihe değinmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir şey bakmamız lazım. Şimdi Tanrı Daniel'e söyledi. 70 yıl yaklaşmıştı. 62 hafta dolunca İsrail halkı toprağa dönmeye başladı. Yani kendi topraklarına dönmeye başladı. Ama nasıldı? Şöyle bir... Nasıl anlatabilirim? Çok zor. Ama yani net bir şekilde şöyle bir anlatım yapabilirim. O da şöyle. Şimdi sürgün ne demekti? Tanrı'nın varlığından uzaklaşmak demekti. Yani Adem'le Havva Tanrı'nın varlığında yaşıyorlardı ama günah işledikten sonra ne oldu? Sürgüne gönderildiler. Bu kötü dünyaya artık dünya düzenini bozuldu ve Tanrı'nın varlığından uzaklaştılar. Ve özellikle İsrail halkı neden Babil'e sürgüne gönderildi? Çünkü Tanrı'ya la beraber yaşayamadıkları için, Tanrı'dan uzak kaldıkları için. Şimdi net bir şekilde Daniel sürgünlüğün biteceği zamanı saptarken şunu belirtmek istiyor. 62 hafta geçecek, 70. haftada meshedilen önder öldürülecek, günah, doğruluk falan hepsi yerleştikten sonra sürgünlüğünüz bitecek. Yani Tanrı ile beraber yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi bu burada dursun ve İsrail halkının tarihine bakalım. İsrail halkı Yeruşalim'e döndü, meshedileni öldürdü ve ona iman etmediler ve ondan uzak kaldılar. Ve İsa'dan sonra 70 yılında ne oldu? İsrail halkı tamamen yok oldu. Yani o topraklardan tamamen gönderildi. Demek ki hani orada bahsedilen, Daniel'e bahsedilen sürgünlüğün o dünyasal sürgünlük bahsetmediğini anlayabiliyoruz. Ve özellikle İsa'dan sonra 70. yılında Romalı kumandan Titus gelip orayı yıktıktan sonra, o tapınağı yıkıp her tarafa putlar falan diktikten sonra İsrail halkı dünyanın bütün her yerine dağılmaya başladı. Ve o günden bugüne kadar 1960'lara kadar İsrail devletinden söz edilemedi. Ve sonrasında ne oldu? İsrail halkı bir araya geldi ve dedi ki biz işte tekrardan ülkemizi kuralım, sürgünlük zamanı bitsin ve hareket etmeye başladılar. Ama onun Tanrı'nın isteği olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Bence ben söyleyemem. Çünkü onlar İsrail halkından Tanrı'nın isteği neydi? İsa Mesih'e iman etmeleri, kutsal ruhu almaları ve dağılıp bütün uluslara bereketlemeleriydi. Ama onlar Tanrı'nın isteğini reddettikleri için, sürekli kendi isteklerinin arkasından gittikleri için yine Tanrı cezalandırıp onları İsrail topraklarından tamamen uzaklaştırdı. Bu sefer kendi isteklerine göre tekrar o topraklara yerleşmeye başladılar ve bu yüzden çok savaşlar falan oldu. Ama yani ben bunu düşünmüyorum. İsrail halkı Tanrı'nın o tamamen topraksal bir sürgünden bahsettiğini düşünmüyorum. Tanrı sürgünün biteceğini şu sebepten istiyordu. Yani artık sizinle beraber yaşayacağım, artık içinizde olacağım. Peki bu sürgünlüğün bittiğini nereden anlıyoruz? Pentekost gününden. Yani Tanrı ruhunu bütün iman edenlerin üzerine dökerek onlarla olan o sürgünlük, o hasretini bitirdiğini gösteriyor. Ve bu yüzden artık bir toprağa, toprak parçasına ihtiyacımız yok. Bizim Tanrı'nın varlığına ihtiyacımız var. O nasıl ki şey oldu, hani Adem'le Havva günah işlediler ve Tanrı'dan uzaklaştılar. Sonra İsrail halkı günah işlediler ve sürgüne gönderildiler. Kutsal ruhun gelmesiyle bu Babil sürgünü gibi bir nevi tamamlanmış oldu. Ve tamamen bütün sürgün ne zaman bitecek? İsa Mesih tekrar geldiğinde. Hepimizi alacak ve Aden bahçesine, o Tanrı'nın varlığına geri götürecek ve sürgün tamamen bitmiş olacak. Bu yüzden hani bu 70 yıllar falan, 62 haftalar falan daha çok tarihe odaklanmaktan ziyade anlamına odaklanmak istiyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 70 rakamı kutsal kitapta her zaman 7 rakamı, her zaman tamamlığı simgeliyor. Tamamlandı. Ve yanında da bir sıfır bunun çoğulluğu, ne kadar çok olacağını belirttiğini düşünüyorum. Bu benim kendi yorumum. O yüzden kutsal ruhun gelişiyle asıl sürgünlüğümüzün tamamlandığını Daniel kitabına bakarak çok iyi görebiliyoruz. Ve bu yüzden hani bu bizim için çok daha etkili olması gerekiyor. Yani birçok insan hala rakamları tartışıyor, hala bu zamanlarda olacak, neler olacak falan yorumlar çok var. Doğrudur, farklıdır, yorumdur, değildir. Bunu söylemek veya yorum yapmak haddim değildir. Ama benim bildiğim, net olarak görebildiğim, artık Tanrı bizimle beraber yaşıyor. Artık sürgünlüğümüz son buldu. Ve bir gün Mesih de tekrar gelince o zaman her şey bitecek, yani tamamlanacak ve Tanrı ile beraber sonsuza dek yaşamaya başlayacağız. Çünkü İsa Mesih bizim isyanımızı ortadan kaldırdı. İsa Mesih bizim günahımıza son verdi, günahın lanetine son verdi. Suçumuzu bağışlattı ve sonsuza dek kalıcı doğruluk sağladı. Bizim doğruluğumuz değil, Tanrı'nın, onun kendi doğruluğuyla bunu sağladı. Ve görüm ve peygamberliği mühürledi. Hani çok açık ve net, her zaman bu topraklarda söyleniyor işte, Yahudilere Tevrat, Zebur gönderildi, Hristiyanlara İncil falan değiştirildi falan, ama biz buna inanmıyoruz. Biz hala Tevrat'ı okuyoruz, hala Zebur'u okuyoruz, hala bütün peygamberliğin sözleri bizim için değerli. Ve İsa Mesih'e neden buna değer veriyoruz? O Tanrı'nın tasarısını tamamladığı için. Ve bu yüzden bizim için harika. Çünkü İsa Mesih söylemişti, ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ve en önemlisi, hani bu güvendiğimiz İsa'nın gerçekten mesedilmiş kurtarıcı olduğuna güvenebiliriz. Yaptıklarıyla ve hala yapmaya devam ettikleriyle ona güvenebiliriz ve onun doğru kişi olduğundan emin olabiliriz. Yani acemi vaazcı olarak biraz bu kadar hazırlık yaptım. Ama odaklanmak istiyorum. Yani Daniel'in yaptığı gibi yapmak istiyorum bugün. Yani vaazda Rab özellikle bunu hissettirdi. Biraz sonra Rabbin sofrasına geleceğiz. Daniel ne yaptı? Tanrı'nın sözüne odaklanırken işte sayılara ve rakamlara odaklanmaktan ziyade kendi görevine odaklandı. Benim ne yapmam gerekiyor? Ve Daniel gerçekten, onun tövbesine baktığımızda çok enteresan. Çünkü ben şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, o yüzden sana tövbe ediyorum demedi. Biz bunu yaptık. Atalarımız bunu yaptı. Ve o kadar etkileyici ki, yani sadece halkının temsilcisi oldu Tanrı'nın önünde. Ben bu halkın temsilcisi olarak senin önünde yapmamız gerekeni yapıyorum dedi. Ve Tanrı Daniel'in duasına cevap verdi ve halkını sürgünden bir nebze olsun kurtarmaya başladı. Ve şu an kendi dünyamıza bakıyorum ve kilise dünyasına bakıyorum. Tanrı'na ait olduğunu söylediğimiz kilise dünyası, kilise halkı Hristiyanlığın adını çok lekeledi. Hepimiz aslında yaptıklarımızla ve şimdi dünyasal insanlar hiçbir şekilde kilisede bir umut, bir amaç görmüyorlar. Çünkü o sosyal medyalarda, yani haberlerde paylaşılan o Hristiyanların yaptıklarından ötürü Tanrı'ya küs oldular, Tanrı'ya düşman oldular. Yani bu topraklarda zaten kendi inançlarına çok artık sırt çevirmeye başladılar ve başka gerçek Tanrı'yı ararken bizlerin yaptıklarından dolayı Tanrı'ya gelemez oldular. Yani evet, biliyorum belki hani yaşam kilisesinde olmaktan dolayı çok mutluyum, ama dışarıda bir dünya var, bir kilise dünyası var ve görüyoruz ki çok da fazla Tanrı'yı taklit ettiklerini, Tanrı'yı temsil edebildiklerini göremiyoruz. O yüzden bugün Rabbin sofrasına yaklaşırken kendi günahlarımız için değil, kilise dünyasının, bütün Hristiyanların. Yani bu topraklar bir zamanlar Hristiyanlara aitti. Ama ne yaptılar? Tanrı'ya itaatsizlik yaptılar. Ve bu topraklardan gönderilmek zorunda kaldılar. Yani bu kent Tanrı'nındır. Bu şehir Tanrı'nındır. Ve biz iyi bir temsilcisi olduğumuz zaman insanlar sürgünlükten kurtulmaya başlayacaklar. Yani çünkü tek bir Tanrı var. Tanrı hepimizin yaratıcısı ve bize gerçeği öğretmek istiyor. Bizimle beraber yaşamak istiyor. Ama biz yaptıklarımızla maalesef bunu engellemiş oluyoruz sanki. O yüzden kişisel günahlarımızdan dolayı bugün Rabbin sofrasına yaklaşırken hepimizin günahlarını, yani bütün kilise dünyasının, sadece Yaşam Kilisesi değil, sadece İstanbul'daki kiliseler değil, özellikle bütün Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar, yani Yaşam Kilisesi olarak öncü olmak istiyoruz. Aynı Daniel gibi Tanrı'nın önünde bütün herkesi temsil etmek istiyoruz ve bizlerin görevi olduğuna inanıyorum Yaşam Kilisesi olarak. Biz sadece burada her pazar gelip işte tapındığımızı düşünmüyoruz. Biz tapınırken dünyanın değiştiğini hissediyorum. Çünkü insanlar, yani Tanrı'nın bereketi senin de nehir gibi akıyor ve nereye giderse Tanrı'nın varlığı orada olacak ve biz bunların temsilcisiyiz. Bu yüzden bu Daniel gibi alçak yüreklikle bir ilahi söyledikten sonra hep beraber dua edelim, tövbe edelim. Bu kilise dünyasının günahları için. Çünkü Tanrı'ya aittiler. Hala öyle olduklarını söylüyorlar ama Tanrı'nın isteğine göre yaşamayanlar için tövbe edelim. Ve kendimizi de onların önünde, yani Daniel gibi alçaltarak Tanrı'nın huzuruna yaklaşalım.